Mantık-ı Tayr, 15. ayrım, sayfa 145. Abid bir müddet için kendisini bu kuşun güzel namesine kaptırdı. Allah hemen o an o dönemde yaşayan peygamberine şöyle vahyetti. O abide söyle ki, durmadan gece gündüz bana ibadet ettin. Yıllarca benim şevkimden yandın, lakin sonunda beni bir kuşa unuttun. Kemal sahibi ve bir kuştan daha akıllı bir insandın. Ama nihayetinde bir kuşun sesine aldandın. Ben seni satın alıp eğitmiştim. Sense ehliyetsizlik ederek beni boş verdin. Senin alıcın ben olduğum halde sen beni sattın. Böylece bize vefadarlığı öğrettin. Ucuz bir satıcı olma. Senin hemdemin biziz. Hemdemsiz kalma. Başka bir kuş Hüdüd'e dedi ki, gönlüm ateşler içinde. Çünkü doğumum ve bulunduğum yer çok güzel. Altınla bezenmiş ve gönüle ferahlık veren bir köşküm var. Ona bakan herkesin canına can gelir. Bu köşk yüzünde neşeli bir alemim var. Gönlüm nasıl bu köşkten vazgeçebilir? O büyük köşkte kuşların serveriyim. Hal böyleyken nasıl bu vadide sıkıntılara katlanırım? Serverliğimden nasıl el çekebilirim? Böyle bir köşk olmadan nerede oturup dinlenebilirim? Hüdüd kendisine dedi ki, ey himmetsiz namert! Sen köpek değilsin, külhanı ne yapacaksın? Bu aşağılık dünya baştan başa külhandır. Bu külhanda şimdi kaç tane köşkün var? Köşkün ebedilik diyarı cennetten bile gelmiş olsa eceli geldiği zaman minnet zindanı kesilir. Eğer mahluklar için ölüm mukarrer edilmemiş olsaydı bu gibi evlerde oturmaya değerdi. Bir padişah yüz binlerce dinar harcayıp altınla bezenmiş bir köşk yaptı. Cennet köşklerine benzeyen bu köşk tamamlandığı zaman güzel bir şekilde dayanıp döşendi. Başka diyarlardan insanlar geliyorlardı ve padişaha tabak tabak hediyeler sunuyorlardı. Padişah hekimleri ve nedimleri huzuruna çağırdı ve kürsülere oturttu. Onlara dedi ki, benim bu köşkümün güzelliğinde noksanlık var mı? Hepsi, hiç kimse yeryüzünde bunun kadar güzel bir köşkün olduğunu ne görmüş ne de işitmiştir, dedi. Zahid'in biri yerinden kalktı ve, ey iyi bahtlı padişah, köşkte bir delik var, o da büyük bir noksanlık. Eğer köşkte bu delik olmasaydı, cennet köşkleri bile gaybden bu köşk için hediyeler gönderirdi, dedi. Padişah dedi ki, ben böyle bir deliği görmedim. Sen bu cahilliğinle fitne çıkarmaya çalışıyorsun. Zahid dedi ki, ey saltanatla yücelmiş padişah, Azrail'in içeri gireceği delik kapanmamış ki, önemli olan o deliği iyice kapatabilmektir. Yoksa ne köşkün kalır, ne tacın, ne de tahtın. Bu köşk de cennet köşkleri gibi gönül açıcı ama ölüm bunu gözlerine çirkin gösterecektir. Köşkün hiçbir eksiği ve kusuru yok. Tam da yaşanılacak bir yer. Lakin baki değil, bunun da çaresi yok. Köşkün ve sarayınla bu kadar övünme, kibir ve isyan atını bu kadar koşturtma. Kendi ayıbını bilmezsen, tanıdıklarından ve ulu insanlardan bu ayıbını işitirsen vay haline. Olmayacak işler yapan bir tacir vardı. Zenginliğini göstermek için altınla bezenmiş bir saray yaptı. Sonunda sarayın yapımı bitti. Herkesi sarayını görmesi için davet etmeye başladı. Halkı o şaşılacak sarayı göndermeleri için yüzlerce naz ve niyaza davet etti. Bu tüccar davet günü kendinden geçmiş bir halde koşuşturuyordu. Tesadüfen meczubun biri kendisini gördü. Ey ham kalmış adam! Ben de şimdi gelip senin sarayını görecektim. Lakin meşgulüm, beni mazur gör, dedikten sonra ilave etti. Benim için zahmet çekmene gerek yok. Ömrünü hayaller kurarak geçiren kararsız ölümcüyü görmüş olmalısın. Aklının ileri görüşlülüğüne uyarak yuvasını bir bucağı kurar. Tuzağına bir sinek düşer, ümidiyle hevesten çok acayip bir ağ örer. Bir sinek baş aşağı tuzağına düştü mü hemen gidip o sersem olmuş sineğin kanını emer. Sonra da o sineği orada kurutup kendisine azık edinir, böylece uzun bir zaman onunla geçinir. Aniden ev sahibi örümceğin ördüğü ağı yok etmek için elinde sopayla ayakta belirir. Örümceğin ağını ve o sineği bir anda tamamen yok edip ortadan kaldırır. Dünya da azığını dünyadan elde eden de örümcek ağına düşmüş sinek gibidir. Bütün dünyaya sahip olsan da göz açıp kapatıncaya kadar hepsi yok olur. Padişahlarına güvenip üstünlük taslarsan, yolda perdecilik oyunu oynayan çocuğa benzersin. Ey hakikatten habersiz! Eğer eşek beyni yememişsen mülk talep etme. Zira mülkü inek güdücülerine verirler. Derviş köz ve sancak sahibi olmaz. Çünkü bunlara sahip olmak ölmek gibidir. Köz ve sancak hiçbir şey değildir, sadece bir sesten ibarettir. Sancak dalgalanır, köz dövülür. Ama sancağı dalgalandıran yel ve közden çıkan ses yarım akçe bile etmez. Aslı olmayan bu beyhude ata binip o kadar nazlanma. Servetinden dolayı gururlanıp böbürlenme. Kaplanın postunu yüzdükleri gibi senin de postunun sonunda yüzecekler. Huzura ermek imkansız olduğuna göre kaybolup gitmek mi iyidir yoksa baş aşağı olmak mı iyidir? Üstünlük taslamanın imkanı yok. Ne zamana dek bu oyunu oynayacaksın? Başını önüne eğ. Ya üstünlük taslamayı bırak ya da başını önüne eğip bu işlerle uğraşmaktan vazgeç. Sarayın ve bahçen sana zindan olmuş. İsteklerin ve taleplerin canına bela kesilmiş. Gurur üzerine bina edilmiş bu toprak yurdundan geç. Ey sabırsız! Ne zamana dek dünyada dolaşacaksın? Himmet gözlerini açıp hak yolu gör. Sonra bu yola ayak basıp hakkın dergahını gör. Canı hakkın dergahına ulaştırdın mı, izzet ve azametinden dünyaya sığmazsın. Çok zayıf olan ve çok yavaş koşan bir adam sahrada bir dervişe rastladı. Adam sordu. Derviş nasılsın? Derviş dedi ki, ne soruyorsun, utan. Bu daracık dünyada sıkışıp kalmışım. Şimdi bu dünya bana dar mı dar? O adam dedi ki, bu söylediklerin doğru değil. Bu geniş dünya insana hiç dar gelir mi? Derviş dedi, eğer dünya dar olmasaydı sen asla bize rastlayamazdın. Sana yüzlerce güzel ve hoş vaatte bulunsalar bile aslında bu ateşle dolu olan yerin nişanesinden başka bir şey değildir. Seni yakan bu ateş nedir? Dünyadan vazgeç ve aslanlar gibi bu ateşten sakın. Dünyadan vazgeçtiğinde gönlün huzura erer. Sonra gönül rahatlığının nedeni olan saraya nail olursun. Önünde bir ateş var. Yolun ise çok uzak. Beden zayıf, gönül tutsak, can ise bezgin. Sen bütün bunlardan özgürsün, başka şeylerle uğraşıyorsun. Sen nasıl olur da bunca iş arasında böyle bir şeyle uğraşıyorsun? Eğer dünyada yeterince yaşamışsan ölümü seç. Çünkü dünyada ne namın var ne de nişanın. Eğer dünyayı yeterince görmüşsen artık hiçbir şey görme. Bundan fazla ne söyleyeyim? Az bu işlerin peşinden koş. Adam yaslı ve kararsız bir halde tabutun arkasında gidiyor, inleyerek şöyle diyordu. Ey alemi görmeden giden yavrum! Sen hiçbir şey görmeden alemi bırakıp gittin. Bir aşık bu sözleri işitip adamın durumunu görünce dedi ki, farz et ki dünyayı yüzlerce defa gördü, ne çıkar? Sen alemi kendinle birlikte götürecek olsan bile yine de alemi görmeden ölüp gideceksin. Ne zamana kadar alemi seyretmeye koyulacaksın? Derdinin üstüne ne zaman merhem koyacaksın? Eğer sen bu pis nefsinle uğraşmazsan güzel canın necaset içinde kaybolacak. Çok gafil bir adam öd ağacı yakıyordu. Orada bulunan başka birisi de mutluluktan ohlar çekiyordu. Ünlü biri adama dedi ki, sen böyle oh dedikçe bu öd ağacı inleyerek yanıp gidecek. Başka bir kuş hütüte dedi ki, ey yüce kuş, bir sevgilinin aşkı beni kendisine bağladı. Onun aşkı geldi, beni önüne saldı. Aklımı elimden alıp yapacağını yaptı. Yüzünün hayali yolumu kesti ve bütün harmanımı ateşe verdi. Onsuz bir an bile kararım yok. Bana göre onun ayrılığına sabretmek küfürdür. Gönlüm onun ardında kanlara bulandı. Başımda onun aşk derdi var. Ben onsuz nasıl yol alırım? Önümüzdeki vadiyi aşıp yüzlerce belaya karşı sabretmemiz gerekiyor. Halbuki ben o ay yüzlüğü bir an bile göremezsem yola çıkamam. Derdim, derman ve ilaç kabul edecek durumda değil. İşim imanı da aştı küfrü de. Benim imanım ve küfrüm onun aşkındandır. Gönlümdeki ateş de onun sevdasındandır. Bu dertte yalnız ve tek başıma olsam da bu sevgide onun derdi bana hemdem olarak yeter. Onun aşkı beni topraklara atıp kanlara buladı. Zülfü ise beni perdelerin arkasından çıkardı. Onun aşkından takatimi elden verdim. Onu görmemeye bir an bile dayanamıyorum. Yolumun toprağı kanlara bulanmış. Ne yapayım? İşte benim durumum budur. Şimdi ne yapayım? Hütüt kendisine dedi ki, ey surete takılıp kalmış, ey baştan ayağa bulanık suya dalıp kalmış. Mecazi aşk, marifet aşkı gibi değildir. Ey hayvan sıfatlı! Mecazi aşk, şehvet oyunundan ibarettir. Her cemalin noksan bir tarafı vardır. Aşk eri için de aşkın kendisine göre bir azabı vardır. Zevali olmayan cemale aşık olup da mest olmamak ve kendinden geçmemek küfürdür. Kendisine gidilmeyen ay adı verilen suret, kan ve ahlatın karışımından meydana gelir. Eğer suretten kan ve ahlat eksilirse, alemde kendisinden daha çirkin bir şey bulunmaz. Güzelliği kan ve ahlatın karışımı olan şeyin, güzelliğinin sonradan ne olacağını bilirsin. Ey noksanlığı arayan, Ne zamana dek suretin etrafında dolaşıp güzelliği arayacaksın? Gerçek güzellik gayiptedir. Onu gayb aleminde ara. Hicapların ortadan kalkması durumunda ne ülke kalır ne de ülkedekiler. Bütün alemin sureti yok olur. Değerli bilinen her şey değersiz olur. Hülasa suret için dost olanlar günü geldiğinde birbirlerine düşman kesilir. Lakin gayb alemindeki güzele karşı beslenilen dostluk ayıptan biri gerçek dostluktur. Bundan başka dost olarak kabul ettiklerin yolunu keser. Sen de büyük bir pişmanlık duygusuna kapılırsın. Dertli bir adam Şibli'nin huzurunda ağlıyordu. Şeyh o adamdan sordu. Neden ağlıyorsun? Adam dedi ki, şeyhim güzelliği canıma can katan bir sevgilim vardı. Dün öldü. Ben de onun gamından ölüyorum. Onun mateminden dünyam karardı. Şeyh dedi ki, madem ki gönlüm bu yüzden perişan, bu yaz azdır. Sana bundan fazlası gerek. Ey dost, sen bu defa ölmeyen başka bir sevgili bul ki kendine derdinden inleyerek ölüp gitmeyesin. Ölümle noksanlığı hissedilen sevgilinin sevgisi canı gam ve kedere salar. Suret sevdasına müptela olan bu suret yüzünden yüzlerce belaya duçar olur. O suret çabucak elden çıkar, aşık da şaşırıp kanlara gark olur. Bir tacirin çok fazla malı mülkü vardı. Bir de şeker dudaklı cariyesi vardı. Aniden cariyesini sattı ama sonradan çok pişman oldu, çaresiz kaldı. Huzursuz bir şekilde cariyeyi satın alan adamın yanına gitti ve paranın 1000 katı fazlasını verip cariyeyi bir daha almak istedi. O cariyenin arzusuyla yanıyordu. Cariyeyi satın alan adam onu bir daha geri vermeye yanaşmıyordu. Durmadan gidip geliyordu ve daima başına topraklar saçıyordu. İnleyerek diyordu ki, bu keder bana yeter. Böyle bir dert ancak böyle birisine yaraşır. Çünkü ahmaklığından gözlerini yumdun ve hakim başından gitti. Dilberini 1000 dinara sattım. Pazar kurulup alışveriş edilmeye başladığı zaman sen de zarar ettiğini anlarsın. Ömründe alıp verdiğin her bir nefes bir cevherdir. Her bir zerre hakka götüren bir rehberdir. Baştan ayağa kadar onun nimetlerine gark olmuşsun. Dostun nimetlerinin ne kadar çok olduğuna bir bak. Kimden uzak düştüğünü bil ve bu ayrılığa nasıl ve ne kadar sabredebildiğini bir düşün. Hak seni yüzlerce naz ve izzetle yetiştirmiş ama sen cahilliğin yüzünden başkasına kapılmışsın. Bir padişah avlanmak için ovaya gidiyordu. Köpek bakıcısına bir tazı getir dedi. Padişahın eğitilmiş bir köpeği vardı. Çuluk kıymetli kumaşlardan ve atlastan dikilmişti. Köpeğin boynunda mücevherden bir tasma vardı. Padişah böbürlenmek için bu köpeğin boynuna takmıştı. Elindeki ve ayağındaki halhallar altındandı. Boynundaki tasmanın ipi de ipektendi. Padişah o köpeği akıllı bir köpek sayar, tasmasının ipini de elleriyle tutardı. Padişah önde gidiyordu, köpek de arkasında koşuyordu. Köpeğin yolu üstünde bir parça kemik vardı. Köpek kemiği görünce yerinde durdu. Padişah ise köpeğin durduğunu gördü. Padişah öyle bir kızıp sinirlendi ki öfke ateşi köpeği bile sardı. Dedi ki, benim gibi bir padişahın huzurunda nasıl olur da başkasına bakabilirsin? Padişah tasmasının ipini elinden bıraktı ve şu edepsize yol verin gitsin dedi. O köpek yüz binlerce kemik yemesi padişahın o tasma ipini elinden bırakmasından yeydi. Köpek memuru dedi ki, köpek süslü püslü, bedeninin üstünde değerli şeyler var. Gerçi bu köpek ovalara ve sahralara layık ama üstündeki atlas, altın ve inciler bize yaraşır. Padişah dedi ki, onu öylece bırak gitsin ve üstündeki altın ve gümüşle işin olmasın. Bundan sonra köpeğin aklı başına gelir de kendisini böyle süslü püslü görürse birilerini tanıdığını ve benim gibi bir padişahtan ayrıldığını hatırlar. Ey önceleri bir aşina bulan ve sonra gafletinden dolayı bu aşinadan ayrılan. Hakiki aşk yoluna hakkıyla ayak bas ve ejderhayla birlikte erce kadeh kaldır. Çünkü burada kumar oynama sırası ejderhalarındır. Aşıkların da can feda etmelerinin bir diyeti vardır. Aşık adamın gönlünü coşturan şey ejderhayı karıncaya çevirir. Aşıkları ister bir olsun ister 100 olsun hepsi onun yolunda kendi kanlarına susarlar. Hallaç dar ağacına çekildiği zaman ağzından enel hak, parantez içinde ben hakkım sözünden başka bir söz çıkmıyordu. İnsanlar onun bu sözünü anlamadılar. Elini ve ayaklarını kestiler. Bedeninden bir hayli kan akınca yüzü sapsarı kesildi. İnsan bu durumda nasıl kırmızı kalabilir? O yol güneşi ve ayı hallaç kesilmiş elini ay gibi olan yüzüne sürdü. Dedi ki, erin yüzüne süreceği kızıllık kandır. Ben de şimdi yüzümü kızıllaştırdım. Ta ki kimsenin gözüne sarı benizli olarak görünmeyeyim. ve burada durdukça benzim kızıl kalsın. Zira benim sarardığımı görenler benim korktuğumu zannedebilirler. Ben bir kıl ucu kadar bile korkmam. Bu yüzden burada kızıl renkten başka renk işe yaramaz. Kan adamın başını dar ağacına verdi mi, işte o zaman aslan yürekli olduğu belli olur. Dünya bana mim harfinin halkasıymış gibi görünür. Benim gibi böyle bir makama sahip olan kimse nasıl korkabilir? Kim Temmuz ayının o sıcaklığında yedi başlı ejderhayla daima oturup kalkarsa, bu gibi oyunlara çok fazla duçar olur ki, bu oyunların en normali dar ağacına çekilmektir. Din ehlinin rehberi Derin Deniz Cüneyt bir gece Bağdat'ta konuşuyordu. Öyle sözler dile getiriyordu ki gökyüzü bile susamış bir halde başını eşiğine koyuyordu. Hak yolunun rehberi Cüneyd'in Güneş gibi genç bir çocuğu vardı. İnlete inlete o çocuğun başını kestiler. Sonra da horlukla halkın arasına alıp attılar. Temiz yürekli Cüneyd o kesik başı görünce sustu ve başına toplananlara teselli verdi. Dedi ki, bu gece ateşin üzerine kadim sırlara ait büyük bir kazan koydum. Böyle bir kazanın kaynaması için bundan fazla hararet gerekir. Bundan azı olmaz. Başka bir kuş Hüttüt'e dedi ki, ben ölümden korkuyorum. Gideceğimiz vadi uzak, ben ise azıksızım. Yüreğim ölümden o kadar korkuyor ki, ilk menzile varmadan canım ağzıma gelir. Hatta ecel emiri bile olsam, ecel geleceği zaman perişan bir halde inliye inliye ölürüm. Kim ecelden bir kılıç darbesi yiyecek olursa, hem ayağı hem de kolu kesilir. Ecel kılıcının kol kestiği dünyaya yazıklar olsun. Yazıklar olsun ki, burada yazıklar olsun demekten başka bir şey elden gelmiyor. Hüttüt kendisine dedi ki, ey zayıf ve kudretsiz kuş, ne zamana dek bir avuç kemik parçası olarak kalacaksın? Birkaç tane kemik bir araya gelmiş ama kemiklerdeki ilikler erimiş. Bilmiyor musun ki uzun da olsa, kısa da olsa ömrün iki nefesten ibarettir. Hal böyleyken ne zamana dek gamlara bürüneceksin? Bilmiyor musun her dünyaya gelen ölür, toprak olur ve her neyi varsa yel alıp götürür. Seni hem yaşaman için yetiştirdiler, hem de bu alemden götürmek için getirdiler. Dünya baş aşağı dönmüş bir leğene benzer. Bu leğen her akşam şafak vaktinde kanlara gark olur. Güneş elinde kılıçla dünyanın etrafında dolaşır ve bunca başı o leğenin içinde keser. Sen ister temiz ister kirli ol, topraktan varlık alemine gelmiş bir katre sudan ibaretsin. Tepeden tırnağa dert yükü olan insan bir katreden ibaretken nasıl olur da denizle savaşa girişebilir? Bir ömür boyunca dünyada hüküm sürsen bile yanıp inleyerek can verirsin. Kaknus güzel ama acayip bir kuştur. Bu kuşun yeri de Hindistan'dır. Çok uzun ve kuvvetli bir gagası vardır. O gagada kaval gibi birçok delik bulunur. Gagasında 100'e yakın delik vardır. Eşi yoktur, tek başına yaşar. Her bir deliğinden bir name çıkar. Her bir namesinin altında da bir sır vardır. Gagasının her bir deliğinde inlemeye başlayınca kuşlar ve balıklar bu inlemeden kararsız hale gelir. Bütün kuşlar kendisine mat kalır, sesinin güzelliğinden kendilerinden geçerler. Bir filozof vardı, bir müddet kaknusla oturup kalktı. Musiki ilmini onun namelerinden öğrendi. Ömrü yaklaşık olarak 1000 yıldır. Öleceği zamanı açıkça bilir. Öleceği zaman kendisinden ümidini keser. 10 bahçeden daha fazla çalı çırpı toplayıp getirir. Kararsız bir halde çalı çırpıların ortasına gidip oturur ve inleyerek yüzlerce ağıt yakar. Sonra o temiz canının her bir deliğinden dertli ağıtlar çıkartır. Her an musiki danlar gibi her delikten farklı bir ağıt yakar. Ağıtları arasında ölüm derdinden dolayı her an yaprak gibi titrer. Feryadını işiten bütün kuşlar ve coşkusunu gören bütün yırtıcı hayvanlar seyretmek için yanına doğru gelirler ve bir anda dünyadan gönül koparırlar. O gün onun gamından ciğeri kana bulanan birçok hayvan onun karşısında düşüp ölür. 15. ayrımın sonu. Sayfa 159.